Ayrım 11.
İslami yasalara karşı gelenlere verilen ağır cezalara karşın nasıl oluyor da böyle bir riski göze alabiliyorlardı? Çok para isteyecekler miydi karşılığında? Mehtap'la benim pasaportlarımız gerekli miydi acaba? Tanrım, ne olursun o gece Raşit'le konuşabileyim diye dua ettim. Judy'den mektuplarımı yanında götürmesini rica edecektim. Anneme, babama, Joe ve John'a yazdığım mektuplarda onları ne kadar çok sevdiğimi, nasıl da özlediğimi yazdım. Burada ne durumda olduğumuzu açıkladım. Yazdıklarımı okurken son derece sinir bozucu ve umutsuzlukla dolu olduklarını gördüm. Yırtıp atmak istedimse de şu anki duygularımı yansıttığı için göndermeye karar verdim. Erkek kardeşim Jim'e de bir mektup yazdım. Moody'nin parasal açıdan sıkıntıda olduğunu, geldiğimizden beri burada çok para harcadığımızı ve Moody'nin hala iş bulamadığını sıraladıktan sonra Moody'nin dönmek için bir bahaneye gereksinim duyabileceğini söyledim. Jim'in bu nedeni yaratmak için Moody'ye telefon ederek babamın ağırlaştığını anlatmasını ve hiç olmasa kısa bir süre için oraya gelmemizi önermesini istedim. Aile arası para toplayarak uçak biletimizi sağladıklarını da belirtirse belki Moody'ye parasal bunalımdan kurtulma ve evimize bedava bir yolculuk düşüncesi cazip gelebilirdi. Judy'nin kayınvalidesinin verdiği veda partisi çok güzeldi. Eve girer girmez sesi çok açılmış bir Amerikan müziğiyle karşılaştık. Şii Müslümanların Amerikan müziği ritmiyle rock and roll dansı yapmaları ise inanılır bir görüntü değildi. Kadınlar batı tarzı giyinmişlerdi. Hiçbirinin üstünde çadır ya da rusari yoktu. Konuklar istemeden bana yardımcı oldular. Bir Amerikalı doktorun aralarında bulunmasından gurur duyduklarını göstermek istercesine bir anda Moody'nin etrafını sarıverdiler. O keyiflene dursun, Judy beni dilekçeyi daktiloya çekme bahanesiyle yatak odasına götürdü. Raşit orada beni bekliyordu. İnsanları Türkiye'ye kaçıran bir arkadaşım var dedi. 30 bin dolar alıyorlar bu iş için. Para önemli değil dedim. Bir an önce kızımla birlikte buradan kurtulmak istiyorum. Gerektiğinde ailemle arkadaşlarımın el birliğiyle bu parayı bir araya getireceklerinden kuşkum yok. Ne zaman gidebiliriz diye sordum. Arkadaşım şu anda Türkiye'de. Yakında da havalar iyice soğuyacak. Kışın karlar altında sizi kaçırabilir mi bilemiyorum. 2 hafta sonra beni ararsanız araştırıp size bir yanıt verebilirim. Raşit'in telefon numarasını yine gizli bir kodlamayla adres defterime not ettim. Raşit odadan çıktı. Moody'nin dilekçesini daktiloya çektikten sonra bir süre Judy ile odada oturduk. Gözüm kapıdaydı. Moody'nin beni arayarak içeri dalmasından korkuyordum. Ama gelmedi. Yazmış olduğum mektupları Judy'ye verdim. Bunları Frankfurt'ta postaya atacağına söz verdi. Judy'nin ertesi günkü yolculuğu için valizlerini toplamasına yardım ederken Amerika hakkında söyleşiye daldık. İkimiz de onun benim için neler yapabileceğini bilemiyorduk. Tıpkı Raşit'in arkadaşının bizi kaçırıp kaçıramayacağını bilmediğimiz gibi. Ama elinden geleni yapmaya kararlıydı. "Bağlantı kurabileceğim başka dostlarım da var," dedi. Davetin sonunda Moody keyiften sarhoş gibiydi. Raşit kliniğinde bir iş önerdi bana diye övündü. Şu diploma işinin üstüne gitmenin de zamanı geldi. Çok geç saatte veda ettik. Judy ile gözyaşları içinde ayrıldık. Bir daha görüşüp görüşemeyeceğimizi hiç bilmiyorduk. Ameh Bozork, cuma günleri bütün aileyi evinde toplamayı alışkanlık haline getirmişti. Ancak Moody, gitgide ablasından soğuduğu için önümüzdeki cuma günü başka bir yere söz vermiş olduğumuzu söyledi. Nasıl olduysa Ameh Bozork, perşembe akşamı ölümcül bir hastalığa yakalanıverdi. "Annem ölüyor," diye telefon etti Zühre. "Çabuk gel, son dakikalarında yanında ol." Moody ablasının dümenine sinirlendiyse de bizi de yanına kattı ve bir taksiye atlayarak ablasının evine gittik. Zühre ile Fereş de bizi annelerinin odasına götürdü. Ameh Bozork odanın ortasında yerde yatıyordu. Başına çatkı sarmış, üstüne de neredeyse 20 santim kalınlığında kat kat yorganlar örtmüştü. Alnından fışkıran terleri elinin tersiyle siliyordu. Can çekişirken bir yandan da Farsça "Ölüyorum, ölüyorum," diye inliyordu. Macit ile Rıza da oradaydı. Diğer akrabalar ise yoldaydılar. Moody ablasını uzun uzun muayene etti ama hiçbir hastalık bulamadı. "Üzerindeki kat kat yorganlar onu terletiyor, ateşi falan yok," diye fısıldadı bana. Ama kadın acıyla kıvranıyordu. tüm bedeninin ağrılar içinde olduğunu söylüyordu. "Ölüyorum, ölüyorum," diye yineliyordu bir yandan da. Zühre ile Fereş'te pişirdikleri tavuk suyuna çorbayı ölüm odasına getirdiler. Aile bireyleri teker teker hiç değilse bir kaşık yemesi için ona yalvardılar. En küçük oğlu Macit sonunda çorba dolu bir kaşığı onun dudaklarına dayamayı başardı ama o ağzını sımsıkı kapatmıştı. Yutmaya yanaşmıyordu. Sonunda Mudi bir kaşık çorbayı ablasının ağzına tıkıverdi. Çorba boğazından geçerken odada bulunan herkes zafer çığlıkları atıyordu. Nöbet gece sabaha kadar derken bir gün daha sürdü. Arada bir hacı baba da başını odadan içeri uzatıyor, sonra namazına ve duasına dönmek için geri çekiliyordu. Mudi, Mehtap ve ben hiç ayrılmadan hasta numarası yapan Ameh Bozorg'un yanında nöbet tutuyorduk. Mehtap'la birlikte ayrılmak istedim ama Mudi bir kez daha sağduyuyla ailesine saygı arasında bocaladı. Ameh Bozorg bizim başka yere gitmek için sözümüz olduğu cuma gününe kadar ölüm döşeğinde yattı. Derken birdenbire Allah'a şükürler ederek yerinden doğruldu ve İran'ın kuzeydoğusunda bulunan Kutsal Meşhed kentindeki hastaları sağlığına kavuşturmakla ünlü büyük mescidi ziyaret edeceğini bildirdi. Cumartesi günü büyük bir kalabalık halinde Ameh Bozorg'u havaalanına götürdük. Kadınlar hüzünlü gözyaşlarıyla, erkekler bir yandan tesbih çekip bir yandan mucize için dualar ederek onu uğurladılar. Mudi de bu oyuna katıldı. Üstüne düşen görevleri yerine getirdi ama baş başa kalır kalmaz bana "Yaptığı her şey hayal ürünü," dedi. Ekim ayı geçti, Kasım'a girdik. Sabah ayazı iyi ısınmayan evlerde kendini iyice hissettiriyor. Tahran'da yazın nasıl sıcaktan bunaldıksa kışın da soğuktan donacağımızı gösteriyordu. Kış ayları için hazırlıksızdık kuşkusuz. Özellikle Mehtap'a kışlık bir palto gerekiyordu. Mudi'nin buna karşı çıkmasına şaşırmıştım. Demek ki gerçekten büyük bir parasal sıkıntısı vardı. Erkek kardeşim Jim'le tasarladığımız iş suya düştü. Judy'ye mektupları verdikten tam 2 hafta sonra Jim talimatlarımı uyarak Mamal'ın evine telefon etti. Babamın ölmek üzere olduğunu, aile arası para toplayarak uçak biletimizi almak istediklerini söyleyerek "Biletlerinizi göndereyim mi? Hangi tarihler arası gelmek istersiniz?" diye sordu. "Tuzak kuruyorsunuz," diye bağırdı Mudi. "Betty oraya dönmeyecek. Dönmesine ben izin vermiyorum." Öfkeyle telefonu Jim'in suratına kapadı. Bu kez aramızda para kavgası başladı. Raşit'in kliniğindeki iş önerisi gerçekleşmedi. Bu önerinin de taraf olduğu besbelliydi. Mudi'nin lisans işi de henüz halledilmemişti ve çalışmamasının nedenini benim üstüme yıkıyordu. "Seni izleyebilmek için evde kalmak zorundayım," diye söyleniyordu. "Sana bir dadı gerekli. Senin yüzünden kendi başıma hiçbir şey yapamaz oldum. Kim bilir ne dolaplar çevirdin ki akrabaların haber toplamak için peşime CIA'yı taktı. İnsanların bizden haber beklediklerini de nereden çıkarıyorsun?" diye sordum. Bir şey söylemeden anlamlı anlamlı yüzüme baktı. Acaba ne kadarını biliyordu? Elçiliğin benim yüzümden onunla ilişkiye geçmiş olduğunu biliyordum. Ama benim bunu bildiğimi o bilmiyordu. Yoksa biliyor muydu? Onun da kafasında bir takım çözümü zor sorular vardı. Bana ne ölçüde güvenebilirdi? Onun elinden kaçmayı deneyecek miydim? Ne zaman tam anlamıyla onun boyunduruğu altına girecektim? Mudi beni aldatmış, kandırarak İran'a getirebilmişti. Şimdi ise beni nasıl idare edeceğini bilemiyordu. "Amerika'ya bir mektup yazmanı istiyorum," dedi. "Seninkilere, söyle onlara, bütün eşyalarımızı buraya göndersinler." Bu mektubu yazmak çok zor oldu. Mudi omzumun üstünden yazdıklarımı kelimesi kelimesine okuyordu. Annemle babamın Mudi'nin isteklerini yerine getirmeyeceklerini bildiğimden komutlarını yerine getirdim. Mektup yazıldıktan sonra Mudi Mehtap'a bir palto alınmasını onayladı. Nesrin'le Emir de bizimle birlikte gelecekti alışverişe. Nesrin'in iyi bir casus ve gardiyan olduğunu bildiğinden Mudi evde kalmaya karar verdi. Öğle uykusu için odasına çekildi. Hazırlandık. Tam kapıdan çıkıyorduk ki telefon çaldı. "Seni arıyorlar," dedi Nesrin kuşkuyla. İngilizce konuşan bir hanım. Telefonu bana doğru uzattı ve konuşurken başucumda bekledi. "Alo, ben Helen. Elçilikten beni evden aramalarına çok şaşırmıştım. Ama şaşkınlığımı Nesrin'e belli etmemeye çalıştım. Sizinle konuşmalıyım," dedi Helen. "Yanlış numara çevirmiş olmalısınız," dedim. Helen zor durumda olduğumu bildiği halde "sizi evden aramak istemezdim," diye özür diledi. "Ama sizinle ilgilenen birisi var ve bu konuda görüşmemiz gerekiyor. Olanak bulur bulmaz beni arayın ya da beni görmeye gelin." "Ne demek istediğinizi anlamadım," diye uydurdum. "Herhalde yanlış numara çevirdiniz." telefonu kapatmamla Nesrin'in telaşla yatak odasına giderek Moody'yi uyandırması bir oldu. Nesrin'e çok içerlemiştim ama bunu ona söylemeden Moody öfkeyle üzerime yürüdü. "Kimdi telefon eden?" "Bilmiyorum," dedim. "Bir kadındı. Kim olduğunu bilmiyorum." Moody burnundan soluyordu. "Bal gibi de biliyorsun kim olduğunu," diye bağırdı. "Ve şimdi bana söyleyeceksin." "Bilmiyorum," diye yanıtladım. Uyku sersemi mantıklı düşünmeye çalışıyordu. Elçiliğin beni bulmaya çalıştığını biliyordu ama benim bunu bildiğimi o bilmiyordu. Durumdan habersiz olduğuma inandı ama birinin, büyük bir olasılıkla elçilikten birinin beni Mamal'ın evinde yakalamak istemiş olmasına fena halde bozulmuştu. "Dikkatli ol," dedi Nesine ve akşam da Mamal'a kuşkularından söz açtı. "Birileri Betty'nin peşinde. Günün birinde onu sokakta durdurup kaçırmaya çalışacaklar," dedi. Telefon görüşmesi günlerce zihnimi kurcaladı durdu. Acaba ne olmuştu da Helen beni evden aramıştı? Moody'nin öfkesini üzerime çekmeyi göze aldırtacak kadar önemli olan neydi? Bir hafta süreyle olasılıklar üzerinde durmaktan başka hiçbir şey yapamadım. Telefon görüşmesi nedeniyle Moody'nin gözetimi artmıştı. Alışverişlerde ya kendisi ya da Nesrin mutlaka yanımda bulunuyordu. Zaman geçmek bilmiyordu. Özgürlük çarkları dönmeye başlamış olabilirdi ama bunu öğrenme olanağım yoktu. Sonunda bir öğleden sonra Nesrin üniversitedeyken Moody bizimle birlikte alışverişe çıkmaktan sıkıldı ve Mehtap'la benim yalnız başımıza çıkmamıza izin verdi. Hemen Hamit'in dükkanına koştum ve Helen'e telefon ettim. "Dikkatli olun, ne olur," diye uyardı Helen beni. "Sizi arayan iki kadın var. Görünüşe göre ailenizle konuşmuşlar ve sizi kaçırmak istiyorlar. Ama çok dikkat edin, tehlike büyük. Neden söz ettiklerini bilmiyor bunlar." Sonra ekledi. "Lütfen en kısa sürede benimle görüşmeye gelin. Konuşulacak çok şey var." Bu görüşme kafamı iyice karıştırmıştı. Kimdi bu esrarengiz kadınlar? Acaba Mehtap'la beni İran'dan çıkartabilmek için Judy mi ayarlamıştı onları? Bize yardım edebilecek kadar bilgileri ve önemli kişilerle ilişkileri var mıydı bunların? Helen buna inanmıyordu. Ben de bilemiyordum. Bütün bu olanlar inanılır gibi değildi. Nasıl bir işe karışmak üzereydim acaba? Helen'le görüştükten birkaç gün sonra dondurucu kışın belirtisi olan bir Aralık sabahı kapı zili çaldı. Aşağıdan kapıyı açan Esey'in karşısına kara çadırlı, uzun boylu ince bir kadın çıktı. Doktor Mahmudi ile görüşmek isteyen kadını Esey yukarı yolladı. Moody ile birlikte kadını Mamal'ın dairesinin girişinde karşıladık. Çadır giymiş olmasına karşın kadının İranlı olmadığı anlaşılıyordu ama tam olarak hangi milletten olduğu belli değildi. "Doktor Mahmudi ile görüşmek istiyorum," dedi kadın. Moody beni içeri itti. Merdiven sahanlığına çıkarak kapıyı arkasından kapattı. Kapıya kulağımı dayayarak konuşulanları dinlemeye başladım. "Ben Amerikalıyım," dedi kadın huzursuz bir İngilizceyle. "Derdim şeker hastalığı. Bana bir kan testi yapabilir miydiniz acaba?" Kadın Ameh Bozorg'un şu anda bulunduğu meşetli bir İranlıyla evli olduğunu, kocasının Irak'la savaşmak için cephede bulunduğunu, kendisinin de geçici olarak kocasının Tahran'daki ailesinin yanında kaldığını açıkladı. "Gerçekten hastayım," dedi kadın. "Kocamın ailesi halimden anlamıyor. Bana yardım edebilir misiniz?" "Şu anda size kan testi yapamam," dedi Moody. Ses tonundan kafasının içinde binlerce kuşkunun olduğunu anladım. Hala İran'da doktorluk yapabilmek için gerekli olan lisansı alamamıştı. Oysa şimdi karşısında yardım bekleyen bir hasta vardı. Uzun süredir çalışmıyordu. Tek bir hastadan gelecek para bile işine yarayabilirdi. Öte yandan geçen hafta yabancı bir kadın benimle ilişkiye geçmek istemişti. Şimdi ise bir yabancı kadın daha kapısına kadar gelmişti. "Yarın saat 9'da burada olun," dedi sonunda. "Aç karnına gelin lütfen." "Yarın gelemem. Kur'an kursum var," dedi kadın. Kapının ardından söylenenleri dinlerken kadının doğruyu söylemediği izlenimine kapıldım. Tahran'da geçici olarak bulunuyorsa bir aylığına demişti zaten. Kur'an kurslarına gitmesine ne gerek vardı? Gerçekten bir şeker hastasıysa doktorun söylediklerini niye yerine getirmiyordu? "Bana telefon numaranızı bırakın," diye önerdi Moody. "Sizi daha sonra ararım, birlikte bir gün kararlaştırırız." "Telefonumu size veremem," dedi kadın. "Kocamın ailesi Amerikalı bir doktora başvurduğumu bilmiyor. Başım derde girer öğrenirlerse." "Buraya nasıl geldiniz?" diye sordu Moody sinirlenerek. "Telefonla taksi çağırdım. Dışarıda beni bekliyor." Birden irkildim. Moody'nin Amerikalı bir kadının Tahran'da yolunu bulabileceğini öğrenmesini istemiyordum. Kadın gittikten sonra Moody düşüncelere daldı. Ameh Bozorg'u Meşet'te kaldığı otelden arayarak kardeşinin doktor olduğundan kimseye söz edip etmediğini sordu. Hayır, kimseye bundan söz etmemişti. O akşam benim dinlememe aldırış etmeden Moody olanları Mamal ile Nesrin'e de aktardı. Kuşkularının nedenlerinden söz ediyordu. Kadın giysilerinin altında bir mikrofon taşıyordu dedi Moody. CIA'dendi o, bundan eminim. Doğru olabilir miydi bu? Kadın bir CIA casusu olabilir miydi? Köşeye kıstırılmış bir hayvanın kaçacak delik araması gibi ben de kendimin ve kızımın özgürlüğü için kafamın içinde bütün olup bitenleri, bütün konuşulanları yorumlarıyla birlikte tartıp duruyordum. Uzun uzun düşündükten sonra Moody'nin varsayımının doğru olamayacağı kanısına vardım. Kadının yaklaşımı amatörceydi. Üstelik CIA ne diye durup dururken bizi İran'dan kaçırmaya kalksındı ki? CIA İran'da söylendiği kadar yaygın ve güçlü müydü? Amerikalı casusların İran'da işi bu kadar ileri götürebileceklerini aklım almıyordu. Asıl Ayetullah'ın kendi casusları, askerleri, polisi ve pastarlarıydı İran'ın her yerine dağılmış olan. Birçok Amerikalı gibi ben de ülkemin bağnaz güçlerle pazarlıkta güçlü olduğuna güveniyordum. Bana öyle geliyordu ki bu kadını Judy ya da dükkan sahibi Hamid ayarlamıştı. Bunu kesin olarak öğrenme olasılığım yoktu. Tek yapabileceğim şey oturup olup bitecekleri görmekti. Belirsizlik gerilime yol açıyordu ama işin bir de heyecanlı yanı vardı. İlk kez tasarılarımın işlemeye başladığını görüyordum. Elimden geleni yapacak, güvenebildiğim herkesle konuşacak ve er ya da geç bana yardım edebilecek olan doğru kişiyi bulacaktım. Bu arada Moody'nin gözetimine karşı dikkatli olarak gücümü dengelemeye çalışmanın gerekli olduğunu da biliyordum. Bir gün çarşıda dolaşırken Türkiye üzerinden insan kaçıran kişiyle ilişkiye geçeceğine bana söz veren Judy'nin arkadaşı Raşit'e telefon ettim. Çocukları götüremiyorlarmış dedi Raşit. Lütfen izin verin de o insanda bir de ben konuşayım dedim. Mehtap'ı kucağımda taşırım, bir sorun değil. Olacak şey değil. Sizi de alamayacağını, kadınların sorumluluğunu üstlenmediğini söyledi. Erkekler bile bu işin altından zor kalkarlarmış. 4 gün boyunca dağları tırmanmak gerekiyormuş. Bir çocukla bu işi başarmanız olası değil. Ben gerçekten de çok güçlüyüm derken kendi sözüme kendim de zor inanıyordum. Formumdayım, yol boyunca sorun çıkarmadan kızımı kendim taşıyabilirim. Ne olur bırakın da o adamla kendim konuşayım. Şu ara bir yararı olmaz dedi Raşit. Dağlar karlarla kaplı, kışın Türkiye'ye geçemezsiniz. Aralık ayının sonuna doğru Moody yaklaşmakta olan Noel yoğurtusunu kafamdan silip atmamı istedi benden. Mehtap'a herhangi bir armağan alınmayacağı gibi bu yoğurtu hiçbir şekilde kutlanmayacaktı. Zaten çevremizdekilerden hiçbiri Noel ile ilgilenmiyordu. Kış Tahran'ı çevreleyen dağların üstüne iyice bastırdı. Yağan karlar soğuk bir rüzgarla savruluyordu. Donmuş sokaklarda trafik kazalarının ardı arkası kesilmiyordu. Yine de sinirli sürücüler sürat yapmaktan vazgeçmiyorlardı. Moody soğuk aldı. Bir sabah bizi okula götürmek için yataktan doğrulmaya çalıştı ama harcadığı çabaya karşın inleyerek kendini geri attı. Elimi alnına götürerek, "Senin ateşin var," dedim. "Bu soğuklar," diye söylendi. "Kışlık paltolarımızı getirseydik, seninkiler de bunları göndermeyi hiç düşünmüyorlar. Baksana." Bu gülünç ve bencil yakınmayı duymamış gibi yaptım. Bu çok özel sabahta yalnız çıkma olasılığı önümde belirmişken kavga çıkarmak istemiyordum. Bir yandan Mehtap'ın saçını tararken sıradan bir olaymış gibi "Önemli değil, biz de okula bugünlük kendimiz gideriz," dedim. "Sen kendi başına taksiye binmesini beceremezsin," dedi. Kuşkulanamayacak kadar kötü hissediyordu kendini. Ama bu işi başarabileceğime de inanmıyordu. "Neden beceremeyecekmişim? Her sabah seninle gide gele öğrendim. Önce Şeriati Sokağı'na gideceğim. Sonra Seda Zafer diye bağıracağım," dedim. "Zafer Sokağı'na gitmek istiyorum," demekti bu. "Yılmadan ısrarla bağıracaksın," dedi Moody. "Israr ederim, merak etme." "Tamam, haydi gidin," dedi ve uyumak üzere öteki tarafına döndü. Sabah ayazı insanın içine işliyordu ama aldırmadım. Bir taksinin önümüzde durmasını çok bekledik. Sonunda bir tanesinin önüne fırlayıverdim. Hayatımı tehlikeye atmış ama sonunda başarmıştım. Evet, Tahran'da işlerimi yoluna koyabiliyordum. Bu da kentten ve aynı zamanda ülkeden de çıkmak için işlerimi yoluna koyabileceğim anlamına geliyordu. Tıkış tıkış dolan taksi sıkışık trafikte kendine bir yol bulup ilerliyordu. Sürücü tam gaz ileri fırlıyor, durması gerektiğinde de aniden frene basarak lastiklerini gıcırdatıyordu. Bir yandan da sürekli kornaya basarak kendine yol vermeyen din kardeşlerine "Sağ!" yani köpek diye küfrediyordu. Okula tam vaktinde kazasız belasız ulaştık. 4 saat sonra eve dönebilmek için okulun önünde yine bir turuncu taksi beklerken yolun sağ tarafından ağır ağır beyaz bir Pacon, İran malı bir araba geçti. Arabanın içinde kara çadırlı 4 kadın oturuyordu. Sürücünün yanında oturan kadın birden camını açarak bana yüksek sesle Farsça bir şeyler söyledi. Acaba bana yol mu soruyordu? Beyaz otomobil az ileride kaldırımın üzerine çıktı ve aynı anda kadınların 4'ü de dışarı fırladı. Bir elleriyle çenelerin altında sımsıkı çadırlarını tutarak bana doğru hızla ilerlediler. Bu kadınların neden böyle sinirlendiklerini anlayamamıştım. O ara Mehtap, "Rusarini düzelt," dedi. Elimi rusarime götürünce birkaç tel saçım yüzümde olduğunu hissettim ve rusarimi iyice burnuma doğru çektim. 4 kadın geldikleri gibi pakonlarına binerek uzaklaştılar ve ben de yaklaşan bir turuncu taksiyi durdurdum. Gidip gelmeyi başarabildiğim için Moody benimle gurur duydu. Bense tek başıma bir iş başarabilmiş olmanın keyfini yaşıyordum. Ama beyaz pakonlu kadınlar fena halde canımızı sıkmıştı. Bunun açıklamasını da ertesi gün Bayan Azar yaptı. "Dün sizi rahatsız ettiklerini gördüm," dedi. "Okuldan çıktığınızda taksi beklerken o kadınların size yaklaştığını fark ettim. Yardımınıza koşmak istedim ama uzaklaşmışlardı. Kimdi onlar?" diye sordum. "Pastar," diye yanıtladı Bayan Azar. "Pastarın kadın kolu." Demek ki en azından bu konuda eşitlik sağlanmıştı. Bu dişi polisler kadınların giysilerini denetleme konusunda erkekler kadar yetki sahibiydiler. 25 Aralık 1984 günü yaşantımın en zor günüydü diyebilirim. Nedeni de o gün hiçbir şey yapamayışımızdı. Mehtap'a Noel armağanı alamamıştım ve bu koşullar altında özlemini daha da fazla artırmamak için konuya değinmekte istemiyordum. O gün gözümün önünde hep Michigan'daki evimiz, oğullarım Joe ile John ve annemle babam vardı. Moody onlara telefon ederek iyi Noeller dilememe izin vermemişti.